Ayrım 41, sayfa 444. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Sencilçilik iyi dilekte bulunmaya gelenlerle dolup taşıyordu ve masalar tepeleme tatlılar, luçiler ve çeşit çeşit baharatlı yemekle doluydu. Savaştan önceki ziyafetlere benziyordu. Birçok dostlarının böyle bir şölen sunması için ellerindeki malzemeleri Bayan Sen'e verdiğini. Ne var ki Supriya'nın gitmesi konusunda onları uyarmadığımdan dolayı hala bana kızgın olabilecek evin hanımının sofradan bir şey almamı istemeyeceğinden kaygı duyuyordum. İçeri girdiğim zaman Supriya etrafını saran hayranlarıyla gülüşerek gevezelik ediyordu. Ama beni görünce hemen yanıma gelip "Eğer bu kadın olmasaydı asla bu görevi yapamazdım" dedi. Sözleri içimi ısıttı ama başımı iki yana salladım. "Bu hiç de doğru değil." "Hayır, doğru. Ailemde kimse ağzını kapalı tutamaz. Gideceğimi sır olarak saklayamayınca gidip Kamala'ya söyledim. Eğer aileme söylemiş olsaydı dama çıkıp bunu bağırarak haber verirlerdi. Ve ben de Hovrah'ta tutuklanmış olurdum." Pankaj her zaman Supriya'dan casusluk yapmasını istemeyeceğini söylerdi. "Senlerin sır saklayamadığını söylemişti. İşin komik tarafı ben çok fazla sır saklamak yüzünden asla içinden kurtulamadığım bir sır batağına saplanmıştım." Ben bunları düşünürken Bayan Sen üstünde her zamanki kırmızı kenarlı beyaz sarisiyle mutfaktan çıktı. Beni görünce sarılmak için aceleyle yanıma doğru seyirtti. "Seni özledik" dedi. Bay Sen karısının yanına gelip başını bana doğru sallarken savaş döneminde saçlarının daha kırlaştığını fark ettim. Ne endişelere dayanmıştı. "Bugün burası çok kalabalık ama gelecek hafta öğle yemeğine gelmelisin. Kitap getirmene gerek yok." "Çok naziksin Maşo." İkisi de beni kabul ettiği için o kadar rahatlamıştım ki.
"Nazik mi?"
"Hiç de değil."
"Evlilik aran nasıl bilmek istiyorum" dedi Bayan Sen göz kırparak. "Ve kayınvaliden de senden neler bekliyor?"
"Evlilik hoşuma gitti" dedim aniden utandığımı hissederek. "Ve şimdilik kayınvalide yok. O İngiltere'de hiç tanışmadık."
"Mükemmel evlilik" dedi son hali bir kahkaha atarak.
Bayan Sen son halinin yanağını çimdikledi. "Sakın kocan duymasın."
"Duymaz, pankajı lafa tutuyor."
Geldiğimde odanın karşısında komik bir şeyler anlatan pankajın herkesin ilgi odağı olduğunu fark etmiştim. Bana doğru başını eğmiş, ben de başımla karşılık vermiştim. Ama onunla konuşmak için bir girişimde bulunmamıştım. Fakat şimdi insanların arasından geçerek bize doğru geldiğini gördüm.
"Merhaba Pankaj."
Kalbim hızla çarpıyordu. Bana ne söyleyeceği hakkında hiçbir fikrim yoktu.
"Sevgili Kamala" dedi pek ilgili bir sesle. "Sana son konuşmamızdan dolayı çok üzgün olduğumu söylemek istiyordum. Bütün hikayeyi bilmiyordum."
Pankaj samimi miydi? Hiç önemli değildi. Çünkü şimdi onu annesi ve sosyal yükümlülükler tarafından zincire vurulmuş biri olarak görüyordum. Pankaj iş hapse girmeye gelince cesurdu ama arzularının peşinden gitmekten korkuyor gibiydi. Simon'dan o kadar farklıydı ki. Sonali'nin söylediği gibi Simon benim için mükemmel kocaydı. Kendimi pek yüce gönüllü hissederek "Sorun değil" dedim, "artık bunu düşünme."
"Ne kadar iyi görünüyorsun."
Vücuduma şöyle bir göz atınca bir hamilelik işareti arayıp aramadığını merak ettim.
"Hala Kalküta'yı seviyor musun?"
"Ya ben?" diye araya girdi Supriya. "Kimse bana Singapur nasıldı, Burma nasıldı diye sormuyor."
"Ha ha," dedi Pankaj yüzü canlanarak. "Yani sana çay ikram eden bir tabur adamla birlikte bir Hindistan cevizi ağacının altında aylaklık etmediğini mi söylemek istiyorsun, yüzbaşı sen?"
Supriya kızararak "Aptallaşma" dedi. "Ben kadınlar alayında yüzbaşıydım. Hem savaşma hem savunma talimi gördük. Netaji bizim birlikte çok etkilenmişti. Ama kahrolası Japonlar asla uygulamaya geçmemize izin vermedi."
Ben Japonlarla çalışmak nasıldı diye sorunca konuşma eğlenceli bir yön aldı. Supriya Burma'daki bir sokak olayında silahlı bir kadınlar birliğinin nasıl birkaç haydudu tutukladığını ve nasıl birkaç dakika farkla yatakhanelerinin bombalanmasından kurtulduklarını anlattı. ve Burma'dan geri çekilirlerken neredeyse 150 kilometre yürümek zorunda kalmıştı. Pankaj Supriya'nın ağzının içine bakıyor gibiydi, tıpkı diğerleri gibi. Supriya harika bir subay olmuş olmalıydı, zira konuşma tarzı hem dostane hem de ilham vericiydi. Kısa süre sonra herkese iyi dileklerimi bildirerek partiden ayrıldım. Simon İngilizlerin İNA duruşmaları bitene kadar Hindistan'ı terk etmeyeceğini söylemiş olsa da partideki siyasi konuşmalar beni biraz cesaretlendirmişti. Sokağımıza geldiğim zaman Middleton Mansions'a keyifle baktım. Yağmurlu mevsim sayesinde çimenler zümrüt yeşiline dönmüş ve binaların etrafını çeviren çizgili krotonlar ve şelale gibi dökülen begonviller bahçeye eski güzelliğini vermişti. Simon'la rahibin uzun bir Amerikan filmi izlemeyi planladığını biliyordum. Onun için ön kapıda birinin durduğunu görünce şaşırdım. Yaklaşınca bunun uzun boylu bir Hintli olduğunu gördüm. Profili belli belirsiz tanıdık geliyordu. Sonra adam hafifçe hareket edince pembe bir gündelik giysiyle ona uygun süslü bir şapka giymiş olan daha kısa ve topluca bir kadının sırtını gördüm. Kadının omuzları sanki kendisinden daha kısa biriyle konuşuyormuş gibi öne doğru eğilmişti. Kapıyı açtığımı duymuş olmalılardı ki adamla kadın dönüp bana baktılar. Ama sonra kadının tol yüzünü, bol aldık sürülmüş yanaklarını ve küçük sinsi gözlerini görünce kendimi sakinleştirmek zorunda kaldım. Bu Karakpur'dan Rose Barker'dı ve yanındaki de Rose Villa'daki darbanlardan biri olan Hari'ydi. Evime gelmişlerdi. Ben onlardan kaçsam da onlar beni bulmuştu. Ellerim kapıyı öyle sıkı tutuyordu ki büyük demir çıkıntıları elimi kesti. O kadar dehşet içindeydim ki kendimde ne ilerleyecek ne de kaçacak gücü bulamıyordum. Çaresizce kapıya yapışmış halde dururken üçüncü ziyaretçi bana bakmak için döndü. Bu bir çocuktu, küçük bir kız. Aniden donmuş ellerim açılıverdi. Kapıdan uzaklaşarak kıza doğru yürüdüm. Sanki aramızda beni ona çeken bir bağ var gibiydi. Kız 9 yaşlarında görünüyordu. Ama hemen annenin yaptıkları yüzünden öyle göründüğünü kavradım. Saçları büyük bukleler halinde kıvrılmıştı ve küçük ağzına pembe ruj sürülmüştü. Benimki gibi nilüfer şeklinde ama değişik bir yeşilimsi kahve rengi olan gözlerine bol rimel sürülmüştü. Bu gözleri hiç unutmamıştım. Bu Kabita'ydı. Bölüm 39. Yeryüzündeki bütün güçler büyür, şeytanla yapılan anlaşmayla. Ama anne oradadır, yalnız olsa da. Onu hor görmek ve şeytanın ilerlemesine karşı durmak için. Anne başarıyı önemsemez, ne kadar büyük olursa olsun. Hayat vermek ister o, hayat kurtarmak. Bugün benim bütün ruhum, ellerini uzatıyor bu çocuğu kurtarmak arzusuyla. Rabindranath Tagore, The Home and the World, 1915. İyi günler. Başımı darvana doğru eğerken bu sözler mekanik olarak ağzımdan döküldü. Hari, uzun zaman oldu. Onları tanımıyormuş gibi yapmamın bir anlamı yoktu. Kapıyı nasıl tuttuğumu ve onlara doğru sanki rüyada gibi yürüdüğümü hepsi görmüştü. Ne var ki yüzümdeki soğuk ifadenin arkasında sevincimin yüzeye çıktığı gizli bir yer vardı. Kabita yaşıyordu ve bahçemde duruyordu ve bana merakla benim Biduşi'nin zarif annesine baktığım gibi bakıyordu. Kaybettiğim çocuğum, küçük kızım, aşkım. Hizmetçilerin nerede, bizi içeri alacak kimse yoktu dedi anne sızlanan bir sesle. Onu içeri davet edip bir misafir gibi ikramda bulunacağımı düşünüyordu. Ne çılgınca. Simon'la rahip McRae'in hala sinemada olmasına sevindim. Ondan hiç haberleri olmayacaktı. Manik'in, Şombu'nun veya Jatil'in de öyle. Çünkü bugün izin günleriydi. Beni görmeye gelmesi korkunçtu ama hiç değilse pazar günü gelmişti. Bu bayan Lewis Hazel. Rose çocuğu öne doğru itti ve çocuk titrek bir şekilde diz çökerek reverans yaptı. Her zaman başının çaresine gayet iyi bakacağını düşünmüştüm ama bu beklediğimden de iyi.
Ufak gözleri ay taşı kolyemde, deve kuşu el çantamda ve el dokuması ipek sarimde dolaşırken, işe almaya değip değmeyeceğine karar vermek için üstümdekileri çıkarttırdığı güne hatırladım. Ama bu sefer gözleri göğüslerime takılmadı, yüzüklerime bakıyordu. Gülümseyerek, ''Üzgünüm ama evde çay yapacak kimse yok, sizi içeri alamam.'' dedim. Seçkin bir hanım rolü oynayarak, ''Sizi rahat edeceğiniz bir yere götüreyim.'' Hayır dedi Rol sertçe, 4 saatlik tren yolculuğunun üstüne 1 saat süren tonga eziyetinden sonra olmaz, oturmam lazım. Sanki heveslenmiş gibi ellerimi çırparak, öyleyse Flurry and Trinkles'la bir şeyler yiyelim dedim. Hemen köşeyi dönünce, hiç orayı duydunuz mu? Çok uzakta değilse diye homurdandı. Hatırladığımdan daha yavaş hareket ediyordu. 10 yıl aşırı yiyip içmenin acısı çıkıyordu. Herkesi apar topar bir tongaya bindirip şoföre nereye gideceğimizi söyledim. Giderken şoförün İngilizceyi iyi anlamaması için dua ettim. Çünkü Rose Barker durmadan konuşuyordu. Kızlar pazar günkü Statesman'da senin yaşlı adamlar için bir bakım evi açarken çekilmiş resmini görmüşler. Geçmişini göz önüne alırsak ne komik. O fotoğraf rahip McRae'in fakir yaşlar için bir bakım evi açmasına yardım ederken çekilmişti. Bağış toplamak istemiştim ama şimdi kameranın önünde durmanın ne büyük bir hata olduğunu anlıyordum. Ve beni buldunuz. Peki ya o? Başımı gözleri park sokağının manzarasına odaklanmış olan Kabita'ya doğru eğerek. Ah onu çok daha önce bulduk ama bayağı zor oldu. Anne Kabita'yı çimdikleyince kızım bir çığlık attı. Bunu duymazdan gelerek bana döndü. Sen Karakpur'dan kaçtıktan sonra Amir Howard'dan kızları sorguya çekerek hatırlayabildikleri her şeyi öğrenmesini istedim. Seni Midnapore'deki bir okula kadar takip ettik ve okulun şoförünü senin için bir amca gibi olduğunu öğrendik. Sana yardım ettiği ve suç ortaklığı yaptığı şüphesi yüzünden işini kaybetmişti. Yanılıyorlardı. Gerçekte onun hayatını mahvettiğimi bildiğim için bu söylediğim pek kof geldi. Rose'un kendinden memnun ifadesini görmemek için gözlerimi kapattım. Midnapore'de sadece karısıyla Hazel'ı buldum. Çünkü senin şu şoför amcan sonraki işinde ölmüştü. Bunu söylediğim için üzgünüm ama korkunç bir kaza olmuş. Anneyle çocuk çok fakirdi. Onun için her yıl onlara para verdim. Tıpkı benim yaptığım gibi onlara iki taraftan para gelince Hafiza benim Kabita'nın biyolojik annesi olduğumu gözden kaçırmış olabilirdi. Belki de Rose Barker'ın daha cömert ve müşfik bir veli nimet olduğunu düşünmüştü. Bana gerçekten minnettardılar dedi anne sanki düşüncelerimi okumuş gibi. Doğal olarak Hafiza kayınbiraderinin evine taşınmaya karar verdiği zaman bana haber gönderdi. Tabii Hazel'la bağlantımı korumak için para göndermeye devam ettim. Ama Hafiza'nın dizanteriden ölmesi ne büyük bir trajedi oldu. Fakirlere hep böyle olur değil mi? Evdekilerin yarısı öldü ama Hazel'ımız hayatta kaldı. Amcası ben onu barındırıp okutmayı teklif edince çok sevindi. Hafiza ölmüştü. Buna inanıp inanmayacağımı bilemedim. Ta ki Kabita'ya bakıp dudaklarının titrediğini görene kadar... 1943'te bir sorun olduğuna dair içime düşen o tuhaf duyguyu hatırlayınca boğazıma bir yumru oturdu. Sakin bir tavırla konuşmaya çalışarak Kabita'ya Bengalce annesinin ne kadar zaman önce öldüğünü sordum. Sanki Tonga'yı çeken perişanat kadar sağırmış gibi Rose'un onun hakkında konuşmasından hoşlanmamış olmalıydı. 2 yaz önce diye fısıldadı. Daha az söz, daha az ağlama şansı demekti. Bunu kendi hayatımdan biliyordum, yumuşak bir sesle sordum. Şimdi Bayan Barker'la mı yaşıyorsun? Evet, gergin küçük suratı şimdi rahatlamıştı. Orası çok hoş, çok hoş bir teyzeyle aynı odada yatıyorum. Komik bir ismi var, Lakshmi'nin, kısaltılmışı Lucky. Lucky şimdi iş ortağım oldu ama hala öğreniyor. Ben gittikten sonra iyice hazırlanmış olacak. Rose'un üstünde yaşlılık lekeleri olan mücevherlerle dolu örümcek eli Kabita'nın ufak elinin üstüne kapandı. Hazel çiçek açmayı bekleyen küçük goncamız bizim. Hala masumken onu görmeni istedim. Daha sonra seyahatlerden başını kaşıyacak vakti olmayacak.
İçimde bir öfke ve korku dalgası kabardı. Kabita Rose'lara katılmak için eğitiliyordu. Tıpkı annenin hep istediği gibi. Bunun olmasına izin veremezdim. Hemen şimdi onu alıp kaçacaktım. Hayır, eğer Kabita'yı tutup bir sonraki kavşakta Tonga'dan atlarsam, Rose Barker trafik polisine onun açık tenli çocuğunu çaldığımı bağırabilirdi. Kabita da korkardı. Middleton sokağına dönmeyi başarsam bile onu nerede arayacaklarını bilirlerdi. Ve Simon hepsini görür ve bütün geçmişim ortaya çıkardı. Ünlü pastaneye vardığımız zaman aklımdan bu korkunç senaryolar geçiyordu. İçeri girmekten korkuyordum ama Kabita'yı bırakamazdım. Dışarıda kal dedi Rose Harry'e, şehir kıyafeti giymiş olsa da ona hala bir hizmetkar olduğunu hatırlatarak. Hem de stratejik bir ayarlamaydı bu. Eğer Kabita ile birlikte kaçarsam çıkışta bizi yakalayacaktı. Anne vitrindeki keklerden çok etkilendi. Parmağıyla en pahalı görünenleri gösterirken ona bir masaya oturmamızı söyledim ve bir demlik Darjeeling ile birkaç kek ısmarladık. Masaya oturunca anne Kabita'yı yanına çekti. Masanın karşı tarafından Kabita'ya doğru eğildim. Lütfen kara orman kekini dene. Eğer hoşuna gitmezse sana palmiye kekimi veririm. Palmiye Fransızca el demek biliyor musun? Tıpkı bizim buna avuç dediğimiz gibi. Usulca açık pembe avucuna vurdum ama geri çekildi. Fazla ileri gittiğimi düşünerek elimi geri çektim. Bana güvenmesi biraz zaman alacaktı. Kekler geldiği zaman Kabita hala kullanmayı öğrenmekte olduğunu tahmin ettiğim çatalını pastaya sapladı. Fakat yüzünden mest olmuş bir ifade gelip geçti. Kara orman kekini, palmiye ve rom güldesi keklerinin hepsini sevdi. ''Kız hakkında çok şey sormadın.'' dedi Rose Barker, ağzının kenarındaki kremayı yalayarak. Kara orman kekinin yarısını çabucak silip süpürmüştü ve kimsenin dokunmadığı ahu dudulu turtaya bakıyordu. Moralim o kadar bozulmuştu ki bir lokma yiyemedim, öğürmek üzereydim. Kabita hakkında sanki görünmez biriymiş gibi konuşmak istemiyordum. Onun için tehlikesiz bir deneme yaptım, sahte bir gülümsemeyle. ''Ona sadece Hazel mı diyorsun?'' dedim. ''Elbette. Annem bana zenaat derdi.'' Kabita kaşlarını çatan Rose'a bir göz atarak kararsız bir sesle konuşmuştu. Besbelli onu Müslüman bir kız olarak satmayı planlamıyordu. ''Eğer istersen ben sana öyle derim.'' dedim hızla. ''Sen 7 yaşında mısın?'' ''Evet. Anne bana doğum günü partisi yaptı.'' dedi yarım yamalak İngilizcesiyle. ''Teyzeler de bana 3 bebekle çok güzel giysiler verdiler.'' Ben yapamazken onlar kızımı şımartabildiği için içim hem kıskançlıkla hem de insanları istedikleri gibi yönlendirdikleri için öfkeyle doldu. Anneye eski prensibini hatırlatarak erkeklere kendi çocuklarını hatırlatacak ve kendilerini suçlu hissetmelerini sağlayacaktır dedim. Rose Villa'da kalamayacak kadar küçük o. Ama Hazel kendi parasını kazanmaya can atıyor, öyle değil mi tatlım? Daha çok bebeğin ve daha çok şekerin olacak. Rose Barker mide bulandırıcı tatlı gülümsemesini Kabita'dan bana çevirdi. Bağımsızlık yüzünden İngilizler gidiyor ve herkes Hintlilerin çok küçük kızları tercih ettiğini söylüyor. Sanırım açılışı gelecek yıl yapar. Fincanı tam ağzıma götürmüştüm ki şaşkınlıkla çekince masaya çay döküldü. Hayır diye fısıldadım Rose'a bakarak. Hayır. Hızla nefesini içine çeken Kabita çatalını bırakarak Rose'a baktı. Oracığa yığılıp kalmak istedim ama bir şekilde nefes almayı sürdürdüm. Hazel, senin kızlar tuvaletine gitme zamanın geldi. Pam, bize tuvaletin yerini söyle. Arkada, ben onu Hayır, sen kal, garson ona gösterir. Rose başını salonun arkasındaki kapıya doğru eğdi. Kabita itaatkar bir şekilde gitti. Başımı düşmanıma çevirdim. Kek bıçağını kapıp boğazına saplama dürtümü zapt ederek derin bir nefes aldım. Hari'yi de basıp gitmeleri bir taktik değildir bu umarım. Tabii ki değil dedi anne canlı bir sesle. Seninle özel olarak konuşmak istedim. Gördüğüm kadarıyla Hazel'ı yanında tutmak isteyeceğini tahmin ediyorum. Ama benim için onu kaybetmek binlerce kazanılmamış rupi demek olacak. Bunu göze alabileceğimizi sanmıyorum. Ne var ki iş ortağımın yumuşak bir yüreği var. Lucky senin ne istediğini sormam gerektiğini düşünüyor.
Yani oyun buydu, şantaj, başımı iki yana sallayarak.
Onu tutamazsın dedim, Kalküta polisine gider. Ve o da mutlaka Karakpur'a gelmeden önce Amir Hover'da arayacaktır. Ve onun senin hakkında neler anlatabileceğini de tahmin edebilirsin.
Dur bakalım ben. Tıpkı bir ömür önce eski korkularımdan yararlandığı gibi şimdi de bugünkü korkularımı kullandığını çok geç farkına vararak sustum. Rose sanki tepkimi tahmin ediyormuş gibi tatlı tatlı gülümsüyordu.
Benim yapabileceğim şu tatlım, sana kazandıklarının bedelini ödeme şansı verebilirim. O zaman kızını yanına alabilirsin.
Sen neden bahsediyorsun? Başımın öfke ve şaşkınlıktan döndüğünü hissettim. Artık para kazanmıyorum, ben bir eşim.
Sosyetik bir eş,
sanki önümde iyi diyormuş gibi parmaklarını oynattı.
Kocanın bir yığın rupisi ve sterlini olmalı. Bir eşin de hakkı olan türlü çeşitli yatırımı vardır.
Başımı iki yana salladım. Önce Kabita haberini patlatıp hemen ardından para isteyemezdim ki. Bu şantaj planı daha fazla ilerlemeden bir yolunu bulup önünü kesmeliydim. Sakin görünmeye çalışarak kocam hükümetten maaş alıyor. O şantaj yapılacak kadar zengin değil.
Ben şantaj yapmaya çalışmıyorum. Seni bir daha görmeyeceğim. Çünkü ay sonunda memleketime gidiyorum.
Bu doğru olamaz. Pasaport çıkartacak belgelerin yok ki diye hatırlattım.
Yardım edenler oldu, baksana.
Çantasını açtı ve Simon'ınkiyle aynı koyu kırmızı renkte bir pasaport çıkarttı. İçinde Rose Barker olarak ismi yazılıydı ve İngiltere'ye göç etmesine izin veren bir vize vardı.
Kazandıklarımla deniz kenarında küçük bir pansiyon satın alacağım. Ama bilet için daha fazla paraya ihtiyacım var.
Yine bakışları yüzüklerime yöneldi.
Çok güzeller, sahip olduğun en değerli şeyler bunlar mı?
Doğru olmasa da başımla onayladım. Hayatımdaki en değerli şeyler kocam ve uzun zamandır kayıp olan kızımdı.
Belki de teklifimi karşılayamazsın.
Sahte bir teslimiyet havasıyla ellerini kaldırdı.
Eğer Kabita'yı Roseville'a geri götürmek zorunda kalırsam, bu sana onu bu kadar uzakta tuttuğum zaman ve girdiğimiz bu zahmet için 300'e patlayacak. Ama onu bu gece eve almaya karar verirsen seni tanıdığımı unuturum. Bonnie ve diğerleri de öyle. Ama bu 1000'e patlar. Ne de olsa İngiltere'ye gidiyorum.
Bu teklif gülünçtü. 1000 Roseville'da ilk satıldığım zamanki bekaret fiyatımın iki katından ve Dover'a giden bir gemide birinci sınıf bir biletin ücretinden kat kat fazlaydı. Bana bu şekilde hükmetmesine izin veremezdim. Benden çalmakta olduğu gücüme sahip çıkmalıydım.
Bir gemi bileti 600 rupi dedim. Hazel'ı burada bırakman ve sefil hayatının geri kalanına devam etmen karşılığında bu parayı verebilirim.
Rose'un ince kaşları iki korkunç hilal gibi kalktı.
Yapabileceğim son indirim 750 olur.
Anlaştık dedim, kendime düşünme fırsatı tanımadan. Fakat şimdi yanımda bu kadar para yok. Bugün de pazar. Banka yarın sabah 10'a kadar açılmaz.
Ama parayı vermeden onu alamazsın.
Rose Barker dilini dudaklarında dolaştırarak,
''Buldum'' dedi, ''bu gece bizi ağırlarsın, mesela Grand Hotel'de veya Great Eastern'de olabilir.''
İki otel de çok pahalıydı ama Grand düşünülemezdi bile. Simon'ın Great Eastern'da hesabı vardı, orada bir oda tutabilir ve bir hayır yaptığıma dair bir hikaye anlatabilirdim. ''Gönülsüzce Great Eastern'da size bir oda tutabilirim'' dedim.
''Seni iyi eğitmişim'' dedi bana bakarak. ''Hintli bir köylünün süslü bir pastanede gümüş bir çatalla böyle zarif bir şekilde kek yiyeceği kimin aklına gelirdi ki?''
Kendimi küçük hissetmemi sağlamak istiyordu ama ona saygı duymadığım için bu işe yaramadı. ''Bu kadar yeter'' dedim. ''Hazel annesi olduğumu biliyor mu?''
''Senin de başka bir teyze olduğunu sanıyor. Niyetini bilmediğim için annesi olduğunu hiç söylemedim.''
Birlikte geçirdiğimiz yarım saatte durumumun olanaksızlığını irdeleyerek zamanım olmamıştı. Kabita'yı aldıktan sonra ne yapacaktım? Onu öylece eve götürüp benim kızım olduğunu söyleyemezdim ya. Hem Simon o bana dokunana kadar benim bir bakire olduğumu düşünüyordu. Kabita masaya geri döndü ve tabakta geriye kalan tatlılara istekle baktı.
''Otur da bitir'' dedim. ''Bu gece daha lezzetli yiyecekler yiyeceksin. İkiniz çok güzel bir otelde kalacaksınız.''
Yan gözle anneye baktım.
''Ya Harry nerede kalacak?'' Artık seninle meseleyi hallettiğimize göre onu akşam treniyle geri gönderirim dedi esneyerek. Ama hile yapmaya kalkışma sakın. Seni yarın öğlen bekliyorum.
41. ayrımın sonu. Sayfa 456.